Biz adımız ve uyumumuz için...
Yemek.
Hayatın Sesleri. Başkent'ten merhaba. İşte yine geldik sevgili dinleyicilerimiz Hayatın Sesleri ekibi olarak sizlerle birlikte olmaya. Programı sizler için her zaman olduğu gibi Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Ayhan Taşçı var ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte olacağız. Lütfen sizler de gelin programımıza istiyoruz. Çift 090 312 460 33-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan Hayatın Sesleri'ne ulaşabilirsiniz program boyunca. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızsa yine Hayatın Sesleri sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nin İşte şimdi ilk müziği.
Eskiye dalıyor gözüm, dalmasın da ne yapsın? Bugün günlerden o gün, sanki döndün hayattasın. Eskiye dalıyor gözüm, dalmasın da ne yapsın? Bugün günlerden o gün, sanki döndün hayattasın. Bak güneş batıyor işte, bir gün daha yakınız. Bu yağmur sensin işte, oradasın gökyüzünde. Bak güneş batıyor işte, bir gün daha yakınız. Bu yağmur sensin işte, oradasın gökyüzünde. Aklıma düşüyor yüzün, gülümser gibi ayrılışım. Artık sayılı zaman değil, müebbet yalnızlığım. Aklıma düşüyor yüzün, gülümser gibi ayrılışım. Artık sayılı zaman değil, müebbet yalnızlığım. Dalmasın da ne yapsın? Bugün günlerden o gün, sanki döndün hayattasın. Bak güneş batıyor işte, bir gün daha yakınız. Bu yağmur sensin işte, oradasın gökyüzünde. Bak güneş batıyor işte, bir gün daha yakınız. Bu yağmur sensin işte, oradasın gökyüzünde. Aklıma düşüyor yüzün, gülümser gibi ayrılışın. Artık sayılı zaman değil, müebbet yalnızlığım. Aklıma düşüyor yüzün, gülümser gibi ayrılışın. Artık sayılı zaman değil, müebbet yalnızlığım. Kaç yıl oldu gideli, kaçıncı uykumdasın? Hangi rüzgar aldı seni, hala üşütüyor beni. Aklıma düşüyor yüzün, gülümser gibi ayrılışım. Artık sayılı zaman değil, müebbet yalnızlığım. Aklıma düşüyor yüzüm, gülümser gibi ayrılışım. Artık sayılı zaman değil, çok çok yalnızım.
Türkiye'de saatlerimiz 15.10'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Evet, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü. Şimdi biz de bu gün kapsamında konuşmak üzere stüdyomuza Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim görevlisi Doktor Sayın Bülent İli'yi davet ettik. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Evet, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dedik. Dünya üzerinde hala milyonlarca çocuğun kötü koşullarda çalışmak zorunda olduğunu biliyoruz. Biz de bu ülkelerden biriyiz. Çocuk işçiliği tanımıyla bir başlayalım isterseniz. Neleri kapsıyor? Şartları, yaşları, koşulları neler? Biz bunlara neden uymuyoruz, uyamıyoruz acaba?
Belki kestirmeden şunu söylemek gerekir. Çocuk ve işçiliği yan yana hiç getirmemek gerekir.
Evet.
Bizim de tarafı olduğumuz Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi çocukların temel haklarına işaret ediyor. 0-18 yaşı arasındaki her bireyi çocuk olarak kabul ediyor. Ve tüm çocukların anne karnından başlayarak korunması öngörülen tüm çocukların önce yaşamasını, eğitimini, sağlıklı bir ortamda gelişmesini hedefliyoruz. Şimdi bununla çalışmayı ve işçiliği yan yana koymamak gerekiyor.
Evet.
Ama yaşamın içindeki gerçekler öyle ki hem Türkiye'de hem dünyanın pek çok yerinde çocuk işçiliği diye çok ağır bir sorun var. Bunun önlenmesine ilişkin ayrı uluslararası belgeler var. Türkiye'nin de tarafı olduğu bir miktar azalmış görünmekle birlikte sayılarını konuşuruz belki yeri gelirse ama çok ağır tehlikeli koşullarda çalışan, çalışmaya devam eden, dolayısıyla da en temel haklarından yoksun kalan çocuklar var.
Evet, sizin de az önce söylediğiniz gibi oynaması gereken yaşta ne yazık ki çalışıyorlar, çalıştırılmak zorunda kalıyorlar. Şimdi o zaman birazcık gerçeklere gelelim isterseniz. Nedir gerçek rakamlar?
Şimdi bir, Türkiye ülkemiz açısından söyleyeyim
evet.
Önce. Çocuk nüfusu yoğun olan bir ülkeyiz biz. Biz 78 milyon nüfusumuz var. Bunun içinde TÜİK'in son verilerine göre yaklaşık 22.8-23 milyon çocuğumuz var 0-18 yaş arasında. Bu sayıya eklenmemiş ayrıca bizim 3 milyonu aşkın olduğu bilinen mülteci misafirlerimiz var. Bu mülteci misafirlerin de yarıya yakın bir oranının çocuk olduğunu biliyoruz.
Evet.
Bunu bir realiteyi konuştuğumuza göre 23 artı minimum 1 milyon daha çocuk eklediğimiz zaman şimdi ortaya çıkan sayı
çok ciddi bir rakam gerçekten.
Karşılaştırma olanağı vermesi için söyleyelim. Hollanda'nın toplam nüfusunu, Yunanistan'ın toplam nüfusunu düşünün. 15 milyonlardan 13 milyonlardan söz ediyoruz. 25 milyon çocuğu olan bir ülkeyiz biz.
Evet.
Şimdi eğer bu çocuklarla ilgili yaşama hakkı başta olmak üzere eğitimlerini, gelişmelerini, hayata en yetkin bir biçimde hazırlanmalarını olumlu olarak sağlarsak bunu ülkemiz açısından ve dünya açısından olumlu bir puan olarak düşünebiliriz. Ama burada eksik bıraktığımız her noktanın çok ağır ve ciddi başka sorunları doğuracağını unutmamak gerekir.
Hı hı.
Bu salt bizi ilgilendirmiyor. Dünyayı da ilgilendiriyor.
Hı hı.
Dünyada da hepimizin tanık olduğu, şimdi bir mülteci krizini konuşuyoruz. Aslında mülteci krizi içinde yer alanların da önemlice bir bölümü çocuk.
Evet.
Kim bunlar? Savaştan kaçanlar, yoksulluktan kaçanlar, şiddetten kaçanlar, salgın hastalıklardan kaçanlar. Nereye gitmek istiyorlar? Daha iyi bir yaşama, daha az sorunlu bir alana gitmek istiyorlar. Gidebildikleri yerde de kendilerini çok iyi koşulların beklemediğini bilmemize rağmen bizim hepimizin gözünün önünde Alya bebekle sembolleşen çocuklar var.
Evet.
Hem ülkelerin içinde yaşayan hem de bu tür ülke. Şimdi dünya küresel bir köy haline geldi. Bu küresel köyde bir ülkedeki sorun bir ülkeyle sınırlı kalmıyor. Örneğin biz Afganistan'dan, İran'dan, Irak'tan, Suriye'den, Afrika'dan dünyanın pek çok yerinden göç alıyoruz. Hem bir geçiş ülkesiyiz hem de bizde artık neredeyse yerleşik yaşayanlar var. Onun için çocuk işçiliği neyle örtüşüyor? Hiç kuşku yok ki yoksullukla örtüşüyor. Şimdi Ben yayına gelmeden önce notlarıma bir daha baktım. Bir şeyi anımsatmak istiyorum. Bunu çok önemli gördüğüm için söylüyorum. 1700'lerin başında dünyanın toplam nüfusu 700 milyon. 1800'de 1 milyar. 700 milyondan 1 milyara geliyor. Evet. Sayıları uzatmayayım. 1900 yılında 4 milyar. Bugün neredeyse 7,5 milyar insandan bahsediyoruz. Dünya aynı dünya.
Evet.
Aynı dünya geometrik olarak büyüyen bir nüfustan söz ediyoruz. Peki kaynaklar, refah seviyesi dünyanın her yerinde eşit oranda büyüyor ya da dengeli bir biçimde dağılıyor mu? Hayır. Örneğin Amerika'nın tüketim seviyesini bütün dünya için düşünür ve hedeflerseniz 5 tane bugünkü kadar dünyaya ihtiyacımız var. Avrupa Birliği'nin standartlarını düşünürseniz bu dünyanın bütün kaynaklarını kadar bir dünyaya daha ihtiyaç var. Bu olmuyor. Bir başka şey, bunun hemen yanına ekleyeceğimiz, artık herkes her şeyin farkında. Nerede ne var, küresel köy kavramının önemi burada. Yani nüfus çoğalıyor ama kaynaklar çoğalmıyor. Kaynaklar çoğalmadığı zaman piyango ilk kime vuruyor? Önce çocuklara vuruyor. Başta yaşama hakları riske giriyor. Arkasından hemen gelen ucuz, kayıt dışı, kontrolsüz bir güç olarak değerlendiriliyor. Artık 5 yaşında çalışmaya başlayan çocukları konuşuyoruz. Türkiye
sayı da düştü. Evet, yaş da düştü.
Çalışmaya başlama yaşı da düşüyor. Evet. Şimdi bu çalışmayı böyle çok naif iş öğrensinler, meslek öğrensinler gibi falan düşünmemek gerek. Örneğin sokakta çalışmak, örneğin mevsimlik tarımda çalışmak, örneğin çıraklık kapsamı dışında yani kontrolsüz çalışmak. Sadece bir tanesini izleyicilerimize, dinleyicilerimize anımsatmak isterim. Örneğin biz yaklaşık bir yıl oldu. Bilmem kaç tonluk presin altında başı sıkışarak ölen 11 yaşındaki bir çocuğu konuştuk. 11 yaş, pres ve çocuk.
Evet.
Türkiye iş kazalarının istatistikleri içinde artık çocuk işçi ölümlerini de konuşuyor ve dünyada da bu var. Demek ki çocuk işçiliği çok ağır bir sorun. Eğitimden uzak kalan, yaşama hakkı açısından elde edebileceklerinin ötesinde kalan çocukların o toplum yaşamında nereye karşılık geleceğini birlikte düşünmemiz gerek. İşin esas üzerinde durulmalı. Yani bir yandan o çocukların tabii ki en iyi koşullarda yaşaması gerek. Ama biraz da orta ve uzun dönemli baktığınız zaman şimdi dünya ekonomisi neye gereksiniyor? Nitelikli iş gücüne gereksiniyor. Artık kol gücüne, pazı gücüne değil.
Evet.
Nitelikli iş gücüne. Hatta bu da yetersiz. Çok nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyuyor. Çocuk işçilikle çok nitelikli insan gücünü yan yana koyduğunuz zaman birbiriyle taban tabana zıt bir olgudan söz ediyoruz demektir. Evet. Bu beraberinde neyi getiriyor? İş becerisi niteliği eksik, yoksulluğa aday, yoksulluğu sürdürmeye aday, genç ve ileride toplum yapısını oluşturacak gruplardan söz ediyoruz demektir. Yani ekmek herkese yetmiyor. Ekmeğin yetmediği yerde yoksulluk beraberinde bugün konuştuğumuz pek çok sorunu da besliyor.
Evet. Bu çocukları çalıştıran, yaşlarına bakmaksızın çalıştıran iş yerlerine bir yaptırım söz konusu değil midir?
Hiç kuşku yok. Benim kişisel kanım, sorun Türkiye'de yasaların büyük ölçüde eksikliğinden kaynaklanmıyor. Türkiye'de çocuk işçiliğine ilişkin çok ciddi yasaklar, yaptırımlar ve cezalar var. Ama bunları sırf cezalarla önleyebilmek ve caydırabilmek mümkün değil. Bir, iki, bunların pratiğe de aktarılmadığını görüyoruz. Örneğin ben son 4 yıldır mevsimlik tarım işçiliğinde öğrencilerimle birlikte çalışıyorum. Türkiye'nin farklı yerlerinde. Kesinlikle çocuk işçi çalıştırılmaması gerekiyor. Mevsimlik tarım işçiliğinde çalışan çocuklar da çok ağır ve ciddi risklerle karşı karşıyalar. Ama çok net biliyorum. Böyle bir çocuk işçi çalıştırıldığı için ceza uygulanan ne çocuğun anne babası ne de tarla sahibi ya da o çocukları çalıştıranlar var. Yani bu yasalar var ama bunlar uygulanmıyor. Örneğin mevsimlik tarımda herkes şöyle bakıyor. Bu bir aylık geçici bir sorun gibi bakıyor. Evet, o tarla sahibinin ya da o bölgenin bir aylık sorunu ama Türkiye'de mevsimlik tarımda çalışan çocuklar, yani oradan gidiyorum ama başka çocuklar da var. Nisan ayında çıkıyorlar. yola aileleriyle birlikte. Nisan Türkiye'de okulların açık olduğu bir dönem. Ve bu çocukların iyimser ihtimalle bir bölümü Ekim'de dönüyor. Bir bölümü eğer başka işlere, örneğin narenci işine de gidiyorlarsa, okullar evet, açıldıktan 1,5-2 ay sonra dönüyor. Toplam 3 ay okulda kalmıyor bu çocuk. Yani pamuk ipliğiyle bağlı bir okul ilişkisinden söz ediyoruz. Evet.
Okuldan okulu da götürebildiği yere kadar
doğal götürüyor. Olarak okuldan koptuğu zaman çocuklara ne bekliyor? Bir, çocuk işçiliğiyle doğrudan ilintili değil ama birbirini destekleyen zincir elbette. Şeyler. Örnek kız çocukları için çocuk gelin olgusu var. Türkiye'de bazı bölgelerimizde her 4 evlilikten biri yasaların yasaklamış olmasına rağmen, deminki sorunuzun da bir anlamda cevabı, çocuk gelin olgusu var. Çocuk gelin beraberinde çocuk anne olgusu var. Eğitim seviyesi düşük, yoksul, kendisiyle benzer özellikleri, sınıfsal, sosyoekonomik özellikleri taşıyan biriyle evlenen bir ailenin içinden çok istisnai durumlar hariç kendisine benzer durumdaki yeni nesiller çıkacak demektir. Evet, bunu nasıl kıracağız?
Getirdiği noktaya bakar mısınız?
Evet, bunu nasıl kıracağız? Bunu kırmanın bir tek yolu var. Eğitim, entelektüel kapasitesinin gelişmesi, eğitimle beraber kültürel, sanatsal, sportif, yani daha gelişmiş, daha nitelikli insana gereksinmemiz var. Bunu sağlayamadığımız her nokta, bu bir tür kusur, fasit daire, kısır döngü.
Evet.
Başladığı yere dönüyor, üstelik de başladığı yere ağırlaşan sorunlarla birlikte dönüyor.
Peki kız çocuklar mı, erkek çocuklar mı daha çok çalıştırılıyor bu alanda? Mevsimlik tarımda, sadece mevsimlik tarım değil, pek çok yapılan işler var. Sanayide belki erkek çocuklar, sokakta belki erkek çocuklar ama kuaförlük var. Pek çok şey var sayabileceğimiz.
Evet, örneğin Türkiye'de 7,5 milyona yakın çocuk aile işletmelerinde ve ev işlerinde çalışıyor. Kız çocukların özel bir güçlüğü var. Örnek olarak söyleyelim. Normal çalışmanın dışında kız çocukları o toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında yemeğe yardım etmek zorunda. Küçük kardeşine bakmak zorunda. Çadırda kalıyorlarsa çadırın işlerini yapmak zorunda. Evde kalıyorlarsa evin işlerini yapmak zorunda. Evet, erkek çocuklar açısından da olumsuzluklar var. Ben şunlara uygulamada karşılaştığım için söylüyorum. İzleyicilerimiz için de sayılardan daha kolay akılda kalır. 14 yaşında bir çocuğu oyuna davet ediyorsunuz. Gözlerinden şeyi anlıyorsunuz. Biliyorsunuz ki oynamak istiyor.
Evet.
Size verdiği yanıt şu: ben çocuk muyum diyor. Evet, sen çocuksun. Ama ona biçtiğimiz erkek çocuktan söz ediyorum. Kız çocuk hem çalışıyor, yetmiyor. Su taşıyacak, ocak yakacak, yemek yapacak, kardeşine bakacak. 10 yaşında bir çocuğun 3 yaşında, 4 yaşındaki kardeşine bakmayı hayal etmek bile zor.
Evet. Oynamaktan vazgeçtik. Ne zaman tatil yapacak? Yani hiç öyle bir lüksü yok bu yaşta çocuğun, o
evet,
anlamda
baktığımızda. Evet, şimdi temel yaşam gereksinimleri noktasına sıkıştığımız zaman, bunları söylediğimiz zaman bile yerli yerine oturmuyor. Ama bu çocukların hepsinin gerçekten okumaya, bütün çocukların, bütün dünyadaki çocukların eğitime ilişkin, okumaya ilişkin hakları da var, istekleri de var ve başarabileceklerini biliyoruz. Bunların içinde
ama uzaklaşıyorlar. Bu kadar uzun süre okuldan elbette ayrı kalmak, Nisan, Mayıs ayında ayrılıp da Ekim'de, Kasım'da dönmek birazcık da soğutur herhalde.
Bedensel olarak kavruluyorlar. Yaşam koşulları kötü. Okuldan bu kadar uzak kaldığınız zaman, sonra da diyelim ki kendisinden göreceli olarak çok daha iyi olanaklarda olan çocuklarla belirli yerlerde yarıştırmaya kalkıyorsunuz. Böyle bir yarışın mümkün olabilir mi? Yani maraton koşuyorsunuz. Birileri 30. kilometreden koşmaya başlıyor. Siz 42 kilometre koşuyorsunuz. Bu doğru değil. Çıkar istisnalar ama bu mucize gibi oluyor. Bu aynı zamanda yapısal ve toplumsal başka sorunları da besliyor. O yaşam biçiminin, o yaşam kültürü neyi dayatıyorsa insanlara, bilerek bilmeyerek, farkında olarak olmayarak bununla yaşıyorsunuz. Dünyada 5-17 yaşları arasında 1.6 milyar çocuk var ve dünyadaki yoksulların yarıya yakını çocuklardan oluşuyor. Sonra kadının sorumundaki aileler geliyor. Çocukların içinde de kız çocukları daha dezavantajlı başka sorunları da. Engelli çocuklar daha dezavantajlı ama hiç kuşku yok ki şimdi daha yakıcı yaşanılan bizim de yaşadığımız savaştan, terörden, şiddetten kaçan mülteci çocuklar da bu dezavantajların içinde ek dezavantajlara sahip olan çocuklar durumundalar.
Evet. Şimdi 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü dedik. Bu gün kapsamıyla tabii yılda bir defa bu kadar derinken sorun, bu kadar köklüyken nasıl çözülmesi gerekiyor bilmiyorum ama bu gün kapsamında neler yapılıyor? Hatırlatmak adına, çocukları çalıştırmamak adına.
Şimdi ben bu tür günleri önemsiyorum. Şunun için önemsiyorum. Evet, bir gün diye bakıyoruz. Evet. Ama tersinden bakalım. Bir de bardağın dolu tarafından. Bu günlerin sağladığı şey bunların konuşulmasını sağlamak. Bunlar için çözümleri üretmeye çalışmak. Bunlar için yeni gayretleri konuşmak. Toplumun sinir uçlarına dokunarak duyarlılığı arttırmak. Evet. Ve yeni açılımları sağlamak gerek burada. Biz dünyada ilk çocuk bayramına sahip ülkeyiz. 23 Nisan, bugün çok o boyutuyla konuşulmuyor ama 23 Nisan'ın esas özelliği şudur. Gazi Mustafa Kemal bu bayramı o zamanki adıyla Himaye-i Etfal, Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocuklar üzerinden bütün çocuklara armağan etmiştir. Anlamı şudur, savaştan çıkmış bir ülkede çocukların sorunlarının konuşulması talebidir. 12 Haziran'a da böyle bakmak gerek. Hı hı. Bütün dünyada bu konu hiçbir şey olmuyor mu? Oluyor. Örnek olarak söyleyelim. Mesela gelişmiş ülkelerin bir bölümü belirli iş kollarında çocuk işçiliğini, özellikle ağır ve tehlikeli işlerde çocuk işçiliğini gördükleri zaman o ürünlerin alınmasının önüne engel oluşturmaya başlıyorlar. Bu bir duyarlılıktır. Bizim için de aynı şeyler geçerli. Yasaların uygulanmasını daha yüksek sesle talep etmek, takip etmek, izlemek, sivil toplumun içindeki çalışmalara güç vermek. Biz örneğin, ben sosyal hizmet uzmanıyım, yurttaşlarımıza şunu öneriyoruz. Evet, bir çocuğa cebine harçlık koymak sizi bireysel olarak rahatlatabilir ama bu sorunu çözmez. Hatta bazen o sorunun daha pekişmesine yol açar. Elinden bir şey aldığınız zaman o çocuk eve para götürmeye başladığı zaman daha çok destek istemeden olmaya başlar. Burada sivil toplumun içinde gücü birleştirerek çocuk işçiliğini engellemeye çalışmak, çocuk işçi çalıştıran yerleri teşhir etmek, çocuk işçi çalışmaktan vazgeçirmeye çalışmak ama bunun hemen yanına da çalışan ve çalıştırılan çocukların önemlice bir bölümünün yoksul, çok nüfuslu ailelerden geldiğini unutmamak gerekiyor. O zaman o yoksul ve çok nüfuslu aileler için önlemle birlikte çocuk olgusunu düşünmek gerekiyor.
Burada da eğitim ve nüfus planlaması girecek galiba devreye, girmesi gerekiyor.
Evet, girmesi gerekiyor. Yanına bir şey daha izninizle ekleyeyim.
Lütfen Esra.
Burada buyurun. Ciddi bir çocuk ve sosyal çocuğa ilişkin bir sosyal politika düzeninin olması gerek. Sosyal hizmet politikasının olması gerek. Örneğin Türkiye sosyal yardımlara çok önemli ölçüde kaynak ayırıyor uzun bir süredir. Ama sosyal yardımların temel amacı kişiyi kendi kendine yeterli hale getirmek olmalıdır. Sürekli bağımlı, bekleyen, muhtaç halde tutmamalıdır. Yani öyle yurttaş vardır ki onu alacaksınız, sürekli koruyacaksınız. Örneğin yaşlı bir birey tek başına yaşayamıyor. Aileleri sosyal yardımlarla bir anlamda çalışma sürecini ya da kayıt dışı ekonominin içine itmekten vazgeçmek, üretime yönlendirebilmek, üretime yönlendirmenin de olmazsa olmaz koşulu, örgün ve yaygın eğitimle daha nitelikli, birikimi daha yüksek, dünyayı daha geniş algılayan bireyler haline getirmekle mümkün.
Bu bireyleri toplumumuzda görmek dileğiyle çok teşekkür ederim.
Ben de teşekkür
Sayın
ederim.
Sayın Bülent İlik, sağ olun, var olun. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim görevlisi Doktor Sayın Bülent İlik konuğumuzdu. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sayın Bülent İlik'e teşekkürlerimizle uğurluyoruz stüdyomuzda.
köşede kaldı hayat. Kırılıp tuz buz oldu, toparlanamadı aşk. Bir deli düzeni bu, akıllı masalında ya boşan alışkanlığından, ya otur kalkmamaya. Ayrılık seni görmezden gelirim, meret oyalama aklımı. Uzakta saldım yüzde yüzümü, dön demeyi valla unuttum.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, köşemizde Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'la yine birlikteyiz. En Beyin Bilimsel Kurul Başkanı, Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, bugün yalandan söz edeceğiz. Küçük büyük ya da beyaz yalan dediğimiz yalanları hemen herkes söyler diyoruz ama neden söylemek gereği hissederiz acaba yalanı? Neler söyleyeceksiniz bu konuda?
İletişimin temellerinden bir tanesi olduğunu söyleyerek başlayayım. İnşallah buradan sonra hemen radyosunu kapatmasın dinleyiciler. Çünkü biz çok şeyi abartma eğilimde olduğumuz için hayatta kalma stratejilerinin temellerinden biri olan etraftakileri geçici bir süre kandırma yeteneğini de biraz aşırı miktarda kullanabiliyoruz. Bizim insan davranışlarına dair içgörülerimiz diğer canlıları izleyerek biraz daha derinlik kazanıyor. Onlar bu işleri nasıl yapıyorlar diye baktığımızda etraflarındaki diğer hemcinslerini, türdaşlarını kandırabilen canlıların, onlara hatta şakalar yapabilen canlıların beyni daha gelişmiş canlılar olduğunu görüyoruz. Beyin geliştikçe...
Yalan söyleyen
tabii,
diye.
Mesela beyin gelişti, yanlış alarm verip fayda sağlamaya çalışan canlılar olduğunu görüyorsunuz. Sincap maymunları var mesela. Sincap maymunlarının belli durumlarda attıkları belli çığlıklar var. Mesela kartal gelirken başka bir çığlık atıyorlar. İşte yılan gördüklerinde başka bir çığlık. Diyelim ki bir paylaşılacak bir av var ve onların aralarında da insanlar gibi farklı karakterde maymunlar var. Bazısı çok açgözlü, bazısı işte biraz daha halim selim olabiliyorlar. Bu açgözlü bir maymun kartal geliyormuş gibi çığlık atarak diğer maymunların kaçışmasını sağlayıp gidip o işte ortadaki yemi kaçırabiliyor mesela. Şimdi bu yalanın en primitif versiyonu, bir fayda elde etmek için yapılan bir şey. Aynı zamanda korunmaya da dayalı bir şey. Diyelim bir alfa erkeği tarafından dövülecek bir işte diyelim bir başka erkek maymun ağlamaya ya da efendim farklı bir vücut postürüyle kendisini affettirmeye çalışıyor. Öyle hissetmemesine rağmen bir haksızlık yapıyor diyelim. Bir alfa erkeğinin bir şeyini çalıyor. Hı hı. Ve onun için sopa yiyecek hani tabiri caizse. Hemen çok itaatkar bir pozisyona geçip aynı insanlardaki yalanın sağladığı bir koruma sağlamaya çalışıyor.
Ama peki neden çok kolay unutuyoruz?
Şimdi bu davranış şöyle, şunu tamamlayayım. Bu hayvanlarda gördüğümüz hali hayvanın hayatta kalmasına falan hizmet eden, güzel, harmoni sağlayan basit bir şey. İnsana geçtiğimizde insan yalanı her şey olduğu gibi acayip komplike bir hale getirebiliyor. Yani bunu çok büyük boyutlarda yapabiliyoruz. Hatta insanın en büyük özelliği kendi kendine yalan söyleyebiliyor olması. Biz mesela içimizde çoğu zaman kendimize itiraf etmediğimiz yalanlarla yaşarız. Hı-hı. Ve bu ancak psikoterapilerle falan ortaya çıkarılabilir. İnsanlar kendileri bile farkında değillerdir. Zaten bütün sorunlar, şimdiye kadar da sizle daha önce defaatle de konuştuk. İnsanın biyolojik donanımının diğerlerine çok benzemesi ama insansı tarafın onu aşırı abartmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla yalan, mesela bütün geleneklerde, dinlerde de hani bize sakın yapmayın diye öğütlenen, evet, önemli toplumsal barışı bozabilen bir şey. Biz konuşarak anlaşabilen, iletişim kurabilen canlılarız ve çok güzel bilgi aktarabildiğimiz gibi çok güzel yanıltabiliyoruz. Dezenformasyon dediğimiz şey, bilgiyle insanları yanlış yönlendirmek, hı hı, anlamında kullandığımız bir terim ve bunu insan icat etmiştir. Çok basit düzeyde biraz önce bahsettiğim maymunlar da kullanıyor ama biz sistemli bir şekilde bunu yapabilen tek canlıyız. Bir koca ulusu, bir koca dönemi, bir koca insan topluluğunu hiç yok yere galeyana getirip neler neler yaptırabiliyoruz ya da davranışlarını değiştirebiliyoruz. Yalanın bu seviyeleri bizde mevcut ve bu beynimizdeki basit bir koruma devresinden kaynaklanıyor. Bu komedi şovlarına bile konu olan bir şey vardır. İşte erkeklere aniden bir suç isnat edildiği zaman erkekler hemen yalan söylemeye çalışır. Ve işte özellikle Cem Yılmaz söylüyor, işte erkek zaten yalan söyleyemediği için yakalanır. Erkeğe işte zaman, yalancı derler diyor.
O zaman buradan kadınların daha mı kolay yalan söylediğini çıkarabiliriz?
Kadın erkek beyin arasındaki zaten beni hayran bırakan en önemli, bak kadın beyni gerçekten çok komplike. Yani analiz ve sentez süreçleri çok erkeğe göre gelişmiş. Öyle olunca da yani yalan söylediğini kadın hakikaten anlayamıyorsunuz. Yani söylüyorsa bile onu çok detaylı bir tarzda yapıyor. Ama tabii bunu kötülük olsun diye değil, gene tekrar söylüyorum, bu sosyal hayatı korumanın da bir parçası temel olarak. Fakat yalan meselesi biyolojik bir itki olarak hayatımızda mevcut.
Ama bir zeka işi de herhalde.
Kesinlikle.
Değil mi?
Yüksek, demin zaten onu söylemeye çalıştım. Hı-hı. Hayvanlar karmaşıklaştıkça yalan ya kandırma görülmeye başlanıyor. Şimdi aynı zamanda hani bugün zenginliğin de bir yerde kaynağı olabiliyor. İşte haksız kazancın da kaynağı olabiliyor. Böyle düşündüğünüzde yalanı biyolojik donanımınızdan çıkarıp atmanız pek mümkün değil. Çünkü bireysel anlamda fayda sağlıyor. Ve bu faydadan dolayı da sürekli toplumda değişik düzeylerde söyleniyor. İşte ergen çocukların ilk başvurduğu çarelerden bir tanesi yalan. Beyin geliştikçe böyle bir keşif yapıyorlar. Mesela çocuklar çok rahat yalan söyleyemiyor. Bebeklik çocukluk arasında çocuklar. Yalan söylemeye zorladığınızda bir süre sonra itiraf etmek zorunda kalıyor. Çünkü o gerçeklikle yalan arasındaki dengeyi tutacak kadar bir beyinleri yok. Ama biraz daha geliştikten sonra yalanlar gittikçe ustalıklı hale gelmeye başlıyor. Ve bir süre sonra da dediğim gibi insan kendi kendine yalan söyleyebilen bir canlıya dönüşüyor zaten.
Evet, ama az önce sormuştum, hani çok da çabuk unutuluyor aslında.
Söylediğimiz yalanları.
Aha, evet.
Yani şöyle, o biraz galiba erkeklerle ilgili bir durum diyeyim gene. Şimdi yalanın tipine göre de değişiyor. Eğer akut bir sorunu çözmek için, bir bahane üretmek için, bir durumdan kurtulmak için uydurduğunuz bir yalan zaten çalışan hafıza dediğimiz bir bölüm tarafından, hı hı, üretiliyor. Özellikle bu bir dönem çok meşhurdu dizilerde. Yüz hareketlerinden insanların yalan söyleyip söylemediğini okumak, göz hareketlerinden vesaire. Gözlerin belli bir tarafı, özellikle işte sağ üst tarafa, sol üst tarafa falan hareketleri yalan söyleme esnasında spesifiktir. Çünkü beyin o sırada var olan algısal sistem içerisinde bir senaryo araştırır ve o da beynimizin ön korteksiyle ilgili. Ön korteks
kesin
şu işe
bir şey
yarıyor.
Söyleyebilir miyiz? Hı. Sağ tarafa bakar, sol tarafa
Hayır,
bakar,
bu
yalan
sağ,
söyleyen gözü.
Sağ sol kullanımına göre de değişiyor ve bu kandırılabiliyor. İnsanlar bunu öğrenip bunu da değiştirebiliyorlar. Zaten o dizilerde anlatılmayan o. Mesela yüz okuma uzmanları bunu dizilere, kitaplara konu ettikten sonra yalan söyleyecek adam artık bunun çaresini de öğrendi. Hı hı. Ama bazı bilinçsiz mikro mimikleri pek kontrol etmeniz mümkün değil. Onlar yakalanabiliyor. Hatta yüzdeki gerilme, mesela yalan söylediğin zaman yüz kaslarındaki gerilme dikkatli eğitimli gözler tarafından fark edilebiliyor. Bu biraz parça parça gözü, yanağı, dudağı izlemekte değil, bir örüntü halinde yalan söyleyen insanları yeterince izlemiş uzmanların bir bütün olarak tanımasıyla daha kolay tespit edilir. Yani tek tek hareketlerle gözle kulakla tespit edilebilecek bir şey değil. Bunu şunun için anlattım. Bu bilinçsiz hareketler beynimizin ön bölgesinin çare üretmek sırasında kullandığı devreleri içeriyor. Biz bu ön beyni başka nerede kullanıyoruz? Mesela şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz, benim işte sesim onlara ulaştığında sürekli ön beyinleri bu bilgiyi alıp değerlendiriyor. İlginç bir şey duyarlarsa onu seçip beynin işte daha ileri düzey hafıza bölgelerine doğru yönlendirecekler belki. İnşallah hepsini öyle yaparlar ama. Aradan seçecek ön beyinleri. Çünkü bütün gün aldığımız veri orada kalmıyor. Şimdi siz bu çalışan hafıza dediğim şeyi bütün gün kullanıyorsunuz. Yalan üretirken de kullanıyorsunuz. Yalan ürettiniz, kurtardınız vaziyeti. Fakat sadece o kurtuluş aklınızda kalacak. O yarattığınız komplike senaryo ön beyniniz için çok karmaşık olduğunda uzun hafıza sistemine gönderilmeyecek. Aynı gün içinde 3-4 kere tekrar ederseniz bayağı uzun süre hatırlayabilirsiniz. Çünkü hatırlama tekrarla ilgili. Hani yalancılara taktik vermiş gibi olmayayım ama yalan bir kere söylenip kurtulunduğu için çoğu zaman çalışan hafızada kalıyor ve hatırlanmıyor. İşte bu da yine tekrar söyleyeyim, anekdotal olarak özellikle erkeklerin çok düştüğü bir tuzaktır. Erkekler çalışan hafızaya çok güvenirler çünkü hızlı karar verebilmek için. Ama kadınlar o kadar derin dinleyicidirler ki, özellikle sol beyinlerindeki işitme merkezinin gelişmiş olmasından dolayı, o hikayeyi bir kere aldı mı kadın, 10 sene sonra o hikayenin ufak bir varyasyonunda değişiklik yapsanız bile kadın onu yakalayacaktır. Kadınların zaten bellek, dil, düşünme, yüz tanıma sistemlerinin çok gelişmiş olması beynin hep aynı tarafıyla.
Yalana karşı kadının beyni duyarlı.
Yalan unutulmasına karşı dedektörleri çok iyi.
Öyle mi?
Ve aynı zamanda bebekle ilgilendiği için yüz tanıma özelliği de çok iyidir mesela kadınların. Ya ben biraz hakikaten beyhude çabadır kadına yalan söylemeye çalışmak. Hani standart donanıma sahip bir kadın daha erkek yalan söylemeye başlamadan yüzünden zaten anlar. Çünkü bu onun hayatta kalması için gereklidir. Kadın neden bu kadar iyi yüz okuyor? Bir, bebek denen kendini ifade edemeyen bir canlıyla ilgilenmek durumunda. İki, kendisinden bedenen daha güçlü olan bir erkekle uğraşmak zorunda. Onun durumunu iyi okuyacak ki, hele ki hani daha vahşi dönemleri düşünelim, daha böyle medeni olmayan ortamları düşünelim. Oradaki duruma göre hemen pozisyon alabilirsin. Dolayısıyla milyonlarca yılda kadında bu sistem çok çok iyi gelişmiş durumda. Ben hep söylerim arkadaşlara, diyelim işte öğrenci arkadaşlar annesiyle telefonda konuşuyor. Annesi diyor ki işte kızım oğlum neyin var? O da diyor ki bir şeyim yok. Diyorum ki öyle demeyin. Çünkü sizin bile farkında değilsinizdir belki ama kesin bir şeyiniz vardır. Anneniz onu telefondaki sesinizden anlayacak donanıma sahip. Neyin var diye annenize bir sorun bence. Telefonda da olsanız o size bir şey söyleyebilir. Gerçekten hele anne olduktan sonra hormonları iyice ayarları değiştiriyor. Bu yetenekler bir kat daha artıyor. Dolayısıyla kadınların önüne bu konuda su dökemeyiz yani.
Peki ama yaşla da ilgisi var herhalde değil mi? Yaşın da etkisi var yalan söylemede.
Valla bu çok genellenebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yaş insana bilgelik dediğimiz bir şey de kazandırıyor. Ve bilgeliğin en önemli unsurlarından bir tanesi işte kadim deyişlerin hepsi dürüstlüğün sonunda kazanacağını söylediği için. Yaşlıların çoğu zaman yalan söyleme ihtiyacı kalmıyor da biliyor. Hani ama bu çok genellenecek bir şey değil. Biraz daha sosyal, biraz daha bireysel bir şey. Hani öyle bir genelleme yapamam şahsen.
Evet. Peki sürekli yalan söyleyen birine nasıl davranmalı acaba?
Bu bir hastalık. Bu tarz tedavisi bozukluklar var. Bunların tedavileri, yani bu bir öksürük gibi değil. Hani bir ilaç verince kesebileceğiniz bir şey değil ama yalan söylemenin arkasında yatan muhtemelen bir travma, bir çocukluk problemi, herhangi bir şey olması mümkün. Mesela bilişsel terapiler, regresyon terapileri vesaire uzmanlar bunlarla bir dönüp bir alet çantasını bir kurcaya da bakalım. O geçmişte neler var? Bu insanlar neden sürekli yalana başvuruyor gibi. Yani bu rahatsızlıkların bu tip terapilerle çözümlenmesi mümkün. Buna pek tedavi demek doğru değil. Çünkü biz tedaviden genellikle hani bir hap verelim o belirti geçsin gibi anlıyoruz. Bunun sağaltımı yani kökenine inip o kökendeki şeyin ortadan kaldırılması için biraz çaba istiyor. Bildiğimiz anlamda böyle pat diye tedavi edilebilen şeyler değil. Yalan aynı zamanda bir obsesyon olarak da obsesif kompulsif bozukluk olarak da çıkabiliyor. Beyindeki hatalı devrelerin sürekli işlemesinden kaynaklanan bir şeyi öyle işte bir hareketle düzeltemiyorsunuz. Onun için bir çaba istiyor yani.
Evet ama yani. Beyin onu da çözer herhalde değil mi?
Şöyle bir şey söyleyeyim. Davranışsal olarak doğru yaklaştığınız zaman beyinden çözemeyeceğiniz herhangi bir şeye ben rastlamadım. Sadece doğru yaklaşım yöntemini henüz bilmiyor olabiliriz. Zaten biz mesela nörolojik olarak devreyi ortaya koyuyoruz ama bir sürü uzmanlık dalı var biliyorsunuz. İşte psikoloji, psikiyatri, psikolojinin bir sürü alt dalları, pozitif psikoloji vesaire. Bunların hepsi insana farklı bir açıdan yaklaşıyor. Ve her birinin faydalı olabileceği bir yol var. İşte bu farklı bilgi alanlarının zaten birlikte hareket edip bu işleri çözmeleri lazım. Yoksa mesela nörologlar da kendi depresyonlarına ve diyelim böyle takıntılarına karşı çoğu zaman çaresizler yani.
Evet. Peki nasıl işliyor acaba yalan söylerken beyin? Çünkü hani 40 tane tilki dolaşıyor. Aynen. Her birinin kuyruğu birbirine değmeden diye tabir ediyoruz.
Aslında normal konuşurken şu anda ben mesela size yaptığım şey aslında yalanla olan devrenin aynısı. O yüzden de belki şimdi aklıma geldi. Yunus Emre'ye atfedilir de iş çok mal haramsız çok laf yalansız olmaz diye. Ben de çok konuşanlardan biriyim yani. İnşallah arada yalan sadır olmuyordur. Yalan söylerken aslında bir senaryo yazmaya çalışıyorsunuz. Ben şu anda sizin sorularınıza işte bir senaryo yazıp bir mantıklı bir çerçevede derdimi anlatabilecek bir şekilde bir cevap üretmeye çalışıyorum. Yalan da aslında bulunan durumdan kurtulmayı sağlayan bir senaryo yazımı. Senaryo yazımı için beyninizde 3 tane temel bölge vardır. İşin görsel kısmı varsa beyindeki arka görme merkezi, orası görsel sahneleri tasarlar ki yine kişilerin beyin baskınlıkları, beyin özellikleri farklı olduğundan kimi görsel düşünür, kimi sözel düşünür, onu bir kenara koyuyorum. Bir görsel korteks aktif olur, bir beynin özellikle sol üst tarafında kelime haznemizi depolayan ve işte kalıp kelimeler, kalıp senaryolar için sık sık başvurduğumuz, yazarlarda çok iyi çalışan işte bir angular bölge diye bir bölge var. Orası bir de tabii ki demin söylediğim gibi beynin ön kısmı. Beynin ön kısmı devamlı kayıt tarıyor. Hele bu komplike bir yalan söyleyecekseniz, kötü bir durumda yakalandınız, bir şekilde kurtulmanız lazım. Ön beyin hani cayır cayır aktivite göstermek zorunda ki bütün veri bankalarını tarasın, uygun bir senaryo çıkarsın. Çoğu zaman da ön beynimizin kapasitesi çok düşük olduğundan bunu beceremiyoruz. Yani çok kötü senaryolarla ortaya çıkıyoruz. Ama en iyi yalan üzerinde çalışılmış, mühendislik yapılmış ve üzerinde çalışacak boş zamana sahip insanların ürettiği yalanlar oluyor genellikle. Bunları da zaten bütün zamanımızda, bütün gündemimizde bunları yaşıyoruz, onu da söyleyeyim. Çok büyük bir yalanlar mühendisliği içerisinde yalanların çarpışması bugün belki de gündemimizi belirliyor. İnsanoğlunun yalan ve sahte gerçeklik üretebilme özelliği beni bireysel olarak en fazla korkutan şeylerden biridir. O kadar
aslında herkesin kuvvetli, korkması gereken bir şey
o
herhalde.
O kadar kuvvetli yalanlar üretiyoruz ki biz kendimiz kendimizi inandırabildiğimiz gibi kendi yalanımıza zaman geliyor bütün dünyayı inandırabiliyoruz.
Peki niye ihtiyaç hissediyoruz acaba bu tür yalanlar söylemeye?
Hepsinin motivasyonu değişik olabilir. Temeli bir şeyden kurtulmak ya da fayda elde etmektir genelde yalanın. Ama dediğim gibi insanda motivasyonlar o kadar farklı ki. Sonuçta kötü adamlar filmlerde ne yapıyorlar? Hepsinin tek bir emeli var. Dünyayı ele geçirmek. Böyle garip doymaz bir özelliğimiz var. Bu aslında karikatürize olarak insan isteklerinin nereye gidebileceğini gösteren güzel bir örnek. Bütün yalanların altında da işte o kişinin artık gelişmişlik düzeyine, o kişinin muhayyilesine göre bir fayda yatıyor aslında. Bir fayda elde edilmeye çalışılıyor. Bize işte yasaklanması, bütün ahlaki öğretilerle bunu yapmamamız gerektiğini söylenmesi, insan toplumu gibi sınır aşabilen bir canlılar topluluğunun uyum içinde birlikte yaşayabilmesinin ve türünü devam ettirebilmesinin en büyük gerekliliği. Maalesef biz bunu göz ardı ettikçe, yalanlarla yaşamaya devam ettikçe şu anda işaretlerini görüyoruz. Kendi türümüzü tüketecek kapasiteye ulaşacağız. Şu anda çevreye verdiğimiz zarardan tutun, birbirimize verdiğimiz zarar, toplumsal olarak yaşadığımız sıkıntıların büyük bir çoğunluğu dürüst olmamamızdan kaynaklanıyor.
Evet. Üretici, bunun eğitimle de bir ilgisi yok herhalde, değil mi? Değil. Eğitimlisi de, eğitimsizi de sürekli yalan söylüyor.
Hatta bu konuda çok sert ifadeleri olanlar var. Yani eğitim insanı aynı zamanda usta bir aldatıcı yapıyor. Yani bunu yapabiliyorsunuz. Dünya eğitimli insanlardan çok çekti biliyorsunuz.
Evet.
Yani Nazi Almanya'sının temelinde eğitimle gelmiş bir doktrin vardı. Yani ve büyük bir yalan üzerine milyonlarca insanın hayatına mal oldu. Maalesef insanız. Önce bireysel düzeyde düzeltmeye başlayıp sonra global sorunlardan endişe edersek çok daha hızlı ilerleriz diye düşünüyorum. Önce biz, sonra çevremiz, çoluğumuz, çocuğumuz, yakın çevremiz derken sonra işte politikacılarla bilmem nelerle uğraşırız belki zamanımız kalırsa.
Evet, şimdi aslında yalan yalanı doğurur derler. Onun için dürüstlükten ayrılmamakta fayda var.
İnşallah en çok ihtiyacımız olan şey hele bugün herkesin birbirini internette bir tık uzaklığında bulunduğu, her türlü yalanın her türlü perde arkasından söylenebildiği, kimliksiz bir şekilde internette var olup her türlü etkiyi yapabildiğiniz bugün herkesin dürüst olmasına çok daha ihtiyacımız var. Çünkü bugün yalan her günkünden daha kolay.
Evet. Dürüst günlerde yine birlikte olmak dileğiyle İnşallah. Diyelim. Bugün için, İnşallah. Bu hafta için tekrar teşekkür ediyoruz size. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'la birlikteydik. En Beyin Bilimsel Kurul Başkanı, Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Ve sevgili dinleyicilerimiz, sizlere de teşekkür ediyoruz. Bugün de bizlerle birlikteydiniz. Sağ olun, var olun. Yarın 15 haberleri sonrasında Başkent'ten yine merhaba demek üzere.
Sessizce simsiyah solar gider. Kalbimde hançeri acıtı rüyamda. Veda çeker kürekleri ağır ağır uzaklara. Söner. Kokan çiçek, sessizce simsiyah solar gider. Kalbimde külleri acıtır yanarken, veda çeker kürekleri ağır ağır uzaklara. Söner.
Hayatın sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
hocam.